Ayrım 35, sayfa 274, aktarım, transferans. Hastanın çocukluğunda kendisi için önemli olmuş kişilere, özellikle ana babaya karşı beslediği duyguların terapiste aktarılması olgusu, dinamik psikoterapide çok önemli olan bir buluştur. Bu kişilere ait nitelikler, özellikle tedavi sürecinin erken dönemlerinde terapiste mal edilir ve bu kişilerle ilgili duygular terapistin şahsında yaşanmaya başlar. Yani kişinin tavırları ve duygusal tepkileri yer değiştirme biçiminde birisinden başkasına aktarılır. Bu nedenle aktarım olgusu ilk olarak kişinin diğerlerine göre daha önemli tepkilerinin yeniden düzenlenmesi ve daha sonra bilinçsiz olarak bu tepkileri başkasına yöneltmesidir. Böylece kişi bilinçsiz olarak geçmişinden gelen duygusal tepkilerini, tavırlarını, düşüncelerini şimdiki hayatındaki insanlara yansıtmaktadır. Mesela kişinin eşi ona bir akrabası gibi davranıyorsa, bu davranışlar da onu bu davranışlara uygun şekilde davranmaya teşvik eder. Bilinç dışında çocukluk yıllarına ait özelliklerin sürdürülüyor olması, geçmişin şimdiki zamanda tekrarlandığı anlamına gelir. Yani kişi hatırlamak yerine geçmişini bilinç dışında yeniden harekete geçirir ve geçmiş yaşantılarına ilişkin bilgileri tedavi ortamında doğrudan yaşayarak aktarmış olur. Ancak önemli olan aktarımın yaşanması değil, ortaya çıkan yaşantıların anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesidir. Örneğin sert, otoriter ve baskıcı bir babanın olduğu aileden gelen bir erkekte genellikle erken çocuklukta yaşantılarından dolayı tedaviye karşı bir baş kaldırma vardır. Bu kişi çoğu zaman çalıştığı yerde amirleriyle de iyi geçinemez ya da herhangi bir otorite sembolü ile iyi ilişkiler kuramaz. Böylece terapi sırasında da hemen terapiste karşı isyankar bir duruma girer, kendine göre tedavideki yanlışları bulur, terapisti kendisine karşı ön yargılı, kaba, hatta kindar olmakla suçlayabilir. Böylece zamanında babasına karşı duyduğu düşmanca duyguları terapiste aktarabilir ve terapisti de aynı şekilde baskıcı, zalim ve acımasız bulabilir. Terapi bağlamında aktarım işlemi kişinin çocukça davranış biçimlerini terapistine aktarmasıdır. Mesela kişi psikolojik rahatsızlığına sebep olan özellikleri terapistine aşılar. Ayrıca kişi çocukluğunda bastırdığı istekleri ve tatmin olmayan ihtiyaçlarını terapistine aktarmaya yatkınlık gösterebilir. Çünkü terapistinin onu bu isteklerine ulaştıracağını düşünür. Kişi terapistinin ona yardımcı olmasının yanında geçmişinde onu pozitif veya negatif olarak etkileyen kişinin özelliklerini ekler. Mesela terapist olumlu yönde şefkatli bir muhafız veya güçlü bir koruyucu haline gelebilir. Ya da olumsuz yönde kişi terapistini ihmalkar bir ebeveyn veya diktatör bir akraba olarak tanımlayabilir. Ancak terapist tüm bu olumsuz tutumlara hiç aldırmadan hastası ile samimi, hoşgörülü, sıcak ve anlayışlı bir ilişkiye girmeyi dener. Bu süreçte hasta duygularındaki ve davranışlarındaki gerçeğe uymayan tarafları görmeye başlar ve kendi kişiliğinden kaynaklanan olumsuzlukları da değiştirmeye çalışır. Tedaviden önce hasta otoriteyi temsil eden kişilere karşı düşmanca davrandığı zaman onlar da ona aynı şekilde davrandığı için hastada var olan otoritenin acımasızlığı, ön yargısı her defasında kendini doğrulayan kehanet gibi doğrulanmış olmaktadır. Bunun sonucunda hasta hiçbir zaman dışarıdan dikkatli bir göz tarafından fark edilebilecek sıkıntılarının farkına varma fırsatını da bulamaz. Ama tedavide hastanın davranış örneğini geriye doğru izleyerek görmek ve böylece daha olgun çözüm yolları geliştirmek mümkün olabilir. Sonuç olarak aktarım insanın kendisi için önem taşıyan biriyle ilişkide olduğu her durumda yaşanabilir. Yani her ilişki gerçek ilişkiyle aktarım olgusunun karışımıdır. Freud'a göre aktarım aslında psikoanalitik tedavi için gerekli bir işlemdir. Çünkü aktarım terapiste olan bağlılıkla ortaya çıkar. Kişi bazen terapistini vekil bir ebeveyn olarak değerlendirebilir ve bu nedenle bağımsızlığa direnmeye gayret eder. Kişi sözüm ona ebeveynini etkilemeye gayret eder ve ona benzeyen özelliklerini arar veya onun işlerini bozmayı düşünür. Ayrıca kişi yardımcısına şükran duymak istemeyebilir, yani bu yükü yüklenmek istemeyebilir. Bu nedenle de terapistine direnebilir. Bu gibi durumlarda aktarım kişinin problemlerini ele alırken ortaya çıkan direnç şeklini de alır. Freud aynı zamanda terapist ve hasta ayrı cinsiyetlerde olduğunda hastanın cinsel aldatıcılığını kullanarak terapistin bağlılığına erişebileceğini ve terapisti bir şekilde kontrol edebileceğini düşündüğünü söyler. Daha sonra terapistin ilgisi başka bir yana kaydığında kişi kıskançlık hissedebilir. Kişinin terapistine karşı olan duygusal tepkileri çocukluk tecrübelerinin benzerleridir. ve basit bir aktarım kişinin ruhsal bozukluğunun derinliği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle terapist kişinin ona yaptığı aktarımları ona yardımcı olacak bir kaynak olarak tanımlamalıdır. Ayrıca aktarımı teşvik etmek için terapist kişiye karşı ilgisiz olmayacağını temin etmelidir. Terapist aynı zamanda kişiye tam anlamıyla tarafsız davranmalıdır. Ancak bu şekilde olayların tam bir yorumu sağlanabilir. Jung, Freud'un bu konudaki çalışmalarını bir ileriki seviyeye geçirmiştir. Jung, bilinç dışında toplanan örneksel betimlemelerin aktarım ilişkisini etkilediğini iddia etmiştir. Kişinin yansıtmaları her ne kadar dışsal tecrübeler olarak algılansa da kişinin ruhsal yapısının parçasıdır. Kişi başkalarına karşı aşırı eleştirel bir tutum izlemeye başlarken gerçekte kendini eleştiriyor olacaktır. Kişinin yansıtmaları terapi sürecinde değişiklikler gösterebilir. Terapist bu değişikliklerin farkında olmalıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı analizleri kavraması, tedavi sürecindeki aktarımların dikkatle gözlenmesiyle başarılabilir. Bu yüzden terapistin esnek ve yaratıcı bir yaklaşımda bulunması gereklidir. Bu şekilde kişinin aktarımlarını tam manasıyla anlayabilir. Bu aktarımlar rüyalar, semboller ve hayaller şeklinde ortaya çıkabilir. Zeki bir terapist aktarımlar sırasında ortaya çıkabilecek değişime olan direnci tanımlayabilmeli ve kişinin kendi benliğinin ortaya çıkmasını engelleyen aktarımların mizacını bozabilmelidir. Terapist, terapi sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir ebeveyn çocuk ilişkisinin farkına varabilmelidir. Jung'a göre en ustaca aktarımlar ve karşı aktarımlar terapist ve kişi bilinçsiz bir şekilde iletişim kurduğunda olur. Bilinçsiz iletişimler terapist iyileşme ve tedavi konusunda umutsuzluğa düştüğünde meydana gelir. Kişi değişime direniyordur ve terapist tedavi konusundaki umudunu kaybetmiştir. Bu gibi durumlarda terapist hayal kırıklığına uğrar ve sonuç olarak değişime direndiği için bilinçsizce hastayı suçlar. Çünkü terapist başarılı olmak istiyordur. Fakat başarılı olamıyordur. Terapist ve kişi bilinçsizce birbirlerinin düşüncelerinin farkına vardığında ve tepki verdiğinde aktarım ve karşı aktarım bilinçsizce meydana gelmiş olur. Buna bir anlamda telepati diyebiliriz. Yansıtma ve aktarım bilinçsizce aniden ve otomatik olarak meydana gelen olgulardır. Hiçbiri gönüllü olarak yapılan davranışlar değildir ama ikisi arasında ince bir çizgi vardır ve bu çizgi iki olguyu birbirinden ayırır. Jung, yansıtmayı genel bir psikolojik mekanizma olarak değerlendirir. Yansıtma olgusunda kişi bir konuyu kişisel olarak değerlendirir. Aktarım olgusu ise kişiler arasında gerçekleşen bir olgudur. Örnek vermek gerekirse çocuk bir oyuncakla bağlılık kurup hislerini ona yansıtabilir. Ama aktarım ancak çocukla başka bir kişi arasında meydana gelir. Yansıtma çocuk oyuncağını nesne olarak görebileceğini anladığında yok olup gider. Kişi oyuncağının işlevini anladığında yansıtma işlemez hale gelir. Gene de kişi yansıttığı duyguların farkında olabilir ama kapsamdan bir haber olabilir. Çünkü yansıtma olgusunun belli bir bölümü bilinçsizce olur. Öte yanda aktarım yansıtma olgusunun gelişmiş halidir ve kişi için duygusal ve zorunlu bir mizacı vardır. Aktarımın duygusal içeriği kişi için kopmaz bir bağ kurmaya eğilimlidir ve bu bağlılık kişinin duygusal ifadeleri üzerinde zorunlu etkilerde bulunacaktır. Bu nedenler aktarımın terapideki değeri kişi için fevkalade önemlidir. Bu sarsılmaz bağlılığın duygusal içeriği yüzünden kişi ve terapist arasında dinamik bir ilişki ortaya çıkabilir. Herhangi bir tedavi sürecine girerken tabii ki de terapist ve kişi duygusal tepkilerde bulunacaklardır. Bu ortak ve bilinçsizce tecrübe her iki tarafın da aklını karıştırabilir. Terapist kendi yoğun analizinin parçası olduğunda bu karışıklık göz korkutucu olmayacaktır. Tedavi sürecinde aktarım er ya da geç ortaya çıkar. Kapsamı geniş veya küçük olabilir veya birden fazla şekilde olabilir. Kişi için aktarım kendi içsel dünyasına yapılan illüzyon olarak tanımlanabilir. Mesela kişi terapistine güvenmeyebilir, onu kıskanabilir, ona karşı düşmanlık hissedebilir, ona direnebilir veya ondan korkabilir veya tam aksine ona bunaltıcı bir bağlılık duyabilir. Kişi terapistine karşı bu duyguları barındırdığı için kendini suçlu hissedebilir. Terapist bu noktada açık bir şekilde konuşarak kişiyi bilgilendirmeli ve terapi sürecinde sevgiden nefrete kadar her türlü duyguyu yaşayabileceğini söylemelidir. Bu bilgilendirme kişinin aktarımı en iyi şekilde tamamlamasını ve bunu en yararlı şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Aktarım bu şekilde terapi için paha biçilmez bir düzenek haline gelir. Çünkü aktarım psikolojik yükünü boşaltması için kişiye kayıtsız şekilde yetki verir. Bu aslında kişi için zor bir süreçtir. Çünkü bütün sırlarını belki de hayatında görmeyeceği bir kişiye açıklamak gibi bir yükün altına girer. Doğrusu bu nadiren ortaya çıkan bir fırsattır ve terapinin kişiye vereceği armağanlardan biridir. Etkin bir aktarım doğal şekilde geliştiğinde bu kişinin sığınabileceği son liman anlamına gelmektedir. Aktarım, danışmanlık, terapi ve iyileştirme teknikleriyle bir arada kullanıldığında başarı kaçınılmazdır. Aktarım faktörü tek başına bile tedavi sürecinde büyük bir değişim yaratabilir. Aktarım görünürde bilinçli olarak aktif bir şekilde veya pasif olarak bilinçsizce oluşabilir. Aktif bir yansıtma, kişi ve terapist arasındaki yakınlık ve empati kasıtlı bir şekilde kurulduğunda meydana gelir. Bu durum genellikle terapist tarafından yaratılır. Terapist, terapideki rolünün kolaylaştırıcı olduğunu belirterek bu şekilde bir oluşum içine girer. Terapi sürecinde etkin yansıtma genellikle kişinin aktarımının doğal bir şekilde olacağı bir ortam yaratmaya çalışır. Bu yüzden terapist bilinçli olarak yakınlık ve empati kurmaya gayret ederek kasıtlı bir biçimde aktarım ilişkisinin kolaylaşmasına uğraşır. Pasif yansıtma, kişi ve terapist bilinçsizce birbirlerini tanımaya ve müşterek bir şekilde hislerin yansıtılmasına kendilerini verdiklerinde meydana gelir. Pasif yansıtma, gayri ihtiyari bir şekilde meydana gelir. Terapist ve kişi birbirlerini tanıdıklarında aralarında doğal olarak bilinçsiz bir şekilde duygularını serbestçe dile getirebildikleri bir bağ oluşur. Jung, bu olguyu gizemli bir ortaklık olarak değerlendirir. Bu ortaklığın yardımı ile kişi içsel dünyasında yaşadıklarını kendi öznel dışsal dünyasına yansıtır. Pasif aktarımının altında yatan teori budur. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları devamlı bir şekilde dışarı yansır ve kişi terapistine yansıyan parçasını tanıma şansı bulur. Psikoanalitik düşünce biçimi, terapist ve kişi arasındaki aktarımın direnç şeklinde de olabileceğini söyler. Kurnaz bir terapist bu şekilde bir dirençten büyük bir yarar sağlayabilir. Bu pek çok şekilde olabilir. Mesela kişi anne ve babasına direnmek istediği gibi terapistine de direnmek isteyebilir. Kişi ona ihanet eden iş arkadaşlarına güvenmediği gibi terapistine de güvenmeyebilir. Kişi terapiste karşı bir güvensizlik duyabilir. Kişi başkalarını memnun etmek istediği gibi terapistini de memnun etmek isteyebilir. Kişi çocukluğunda diğer çocuklarla karşılaştırıldığında ailesinin güvenini kaybetmekten korktuğu gibi terapistin güvenini kaybetmekten korkabilir. Bu tür aktarımların meydana gelmesi tabii ki kişiyi bunaltabilir ve kişi terapiye devam etmemeyi seçebilir. Buna rağmen kişi ustaca bir şekilde fırtınayı atlatabilirse duygularını rahatça ifade edebileceği bir ortam yaratabilir ve böylece çetin geçen bir savaşı kazanmış olur. Buradaki en önemli nokta kişinin verilen doğrultuda hareket etmesinin gerekliliğidir. Hareketsizlik çıkmaz sokak belirtir. Kişinin belirtileri kötüye gittiğinde bazı değişimler meydana gelebilir. Kişinin harekete geçmeden önce acıyı yeterince kötü bir şekilde yaşaması gerekebilir. Gerekli bir değişimi sağlayamamak terapistin yetersizliğini göstermez. Bu durum sadece kişinin üstesinden gelemediği bir dirençle karşı karşıya olduğunun göstergesidir. Kişi ve terapist ilk tanıştıklarında görünürde ilişki kurmak için belirli bir hedefleri vardır. Tek amaçları kişinin belirtilerini ve diğer ruhsal bozukluklarını hafifletmeye çalışmaktır. Hem terapist hem kişi bu amaca yönelik çalışırlar. Bu nedenle terapi sürecinde aktarım birçok şekilde ve değişen seviyelerde meydana gelebilir. Her durumda kişinin aklında meydana gelen aktarım istisnasız olarak bir illüzyondur. Kişi her hususta profesyonel tutumunu koruduğunda hiçbir sorun olmayacaktır. Şimdi aktarımın terapi sürecinde alabileceği şekillere bir göz atalım. Olumlu aktarım. Kişi terapistle arasında oluşan ilişkiden yarar sağladığında oluşur. Olumlu bir aktarım sayesinde kişi terapistine kati bir güven duyar, bu da terapiyi olumlu yönde bir etkide bulunur. Mesela kişi terapistini profesyonel bir bakıcı olarak görebilir ve çocukluğunda eksikliğini çektiği ilgiyi telafi etmeye çalışabilir. Kişi terapistini ideal bir anne, örnek bir baba, güvenilir bir sırdaş olarak değerlendirebilir ve bu değerlendirme terapiye olumlu bir etkide bulunur. İdeal olarak olumlu aktarım başarılı bir terapinin garantisidir. Olumsuz aktarım. meydana geldiğinde kişi terapistine karşı olumsuz ve psikolojik olarak sağlıksız duygular besler. Olumsuz aktarım bazen aktarım bozukluğu olarak da tanımlanabilir. Bunun nedeni kişinin daha önce onda ruhsal bozukluklara neden olan akrabalarıyla olan bağlılığına benzer bir bağı terapisti için hissetmesidir. Olumsuz aktarım genellikle meydana gelen bir durumdur. Çünkü kişi ruhunu terapistine açar ve en önemli sırlarını bir yabancı ile paylaşır. Olumsuz aktarım terapiste olan güvensizlik, terapistin yeteneklerini hor görme veya inanmama şeklinde ortaya çıkabilir. Kişi aynı zamanda terapistin işini ciddi olarak yapmadığını düşünebilir. Bu tür bir aktarım sevmemeye, hatta nefrete bile dönüşebilir. Ayrıca kişi terapistine karşı öfke ve kızgınlık duyabilir. Kişi terapistini kıskanabilir veya ondan şüphe duyabilir. Kişi terapisti tarafından reddedilme korkusu duyabilir. Kişi aynı zamanda verdiği bilgiler yüzünden terapistinin şoke olabileceğinden korkabilir. Kişi utanç veren itiraflardan dolayı terapistini kırabileceğinden korkabilir. Tam tersi biçimde kişi terapistine karşı yoğun bir sevgi veya cinsel bir çekim hissedebilir. Bu sevgi ve çekimde kişiye cinsel bağımsızlığını kaybetme korkusu verebilir. Bu tür bir aktarım terapiste karşı olan aşırı bir bağlılığa ve belirtiler azalmasına rağmen terapiyi sonlandırmaya yanaşmamaya dönüşebilir. Olumsuz aktarım her ne kadar rahatsız bir durum olsa da kişinin kendi travmatik geçmişini ifade edebileceği tek yoldur. Terapist en azından bu gerçekle kendini avutabilir. Bu nedenle terapist herhangi bir olumsuz aktarımı ağır başlılıkla karşılamalıdır. Çünkü bu aktarım kişinin yararına olabilir. Ama gene de terapist negatif aktarımla başa çıkmanın çok zor olduğunu düşünüyorsa daha başka bir yerden yardım alması gerekebilir. Ayna aktarımı, kişinin kendisini görebileceği yansıtıcı bir ayna sağlamak anlamına gelmektedir. Bu tür bir aktarımda terapist hassas bir ayna görevi görmelidir. Bunun nedeni kişinin ruhsal dengesini koruma konusunda yardım etmek ve kişide gerçekçi bir haysiyet yaratmaktır. Ayna aktarımı meydana geldiğinde kişi terapistini kendinin bir uzantısı olarak görür. Terapist ayna aktarımını narsisistik kişilik bozukluğunu tedavi etmede kullanabilir. Narsisizmin nedeni kişinin çocukluk yıllarında reddedilmesi veya gereğinden fazla olarak acımasızca eleştirilmesi olabilir. Mesela kişide kendisi hakkında olumsuz fikirler gelişmiş olabilir ve bunun üstesinden gelmek için fazlasıyla kendisine hayranlık duyabilir. Bu durumda terapistin görevi gerçekçi bir ruhsal aynayı kişinin hizmetine sunmaktır. Bu şekilde kişi aslında ne kadar değerli olduğunu anlayacaktır. Nesne aktarımı. Kişi terapistini kendi sınırlarına ulaşmak için bir nesne veya araç olarak gördüğünde gerçekleşir. Genellikle bu tip bir aktarım terapi sürecinde gereklidir. Çünkü kişi daha önce ebeveyniyle kurduğu ilişkinin benzerini yeniden hayata geçirmektedir. Nesne aktarımı sonlandığında kişi olgunlaşmaya başlayacaktır. Buna rağmen kişi terapistini kendi yararına çalışacak bir kişi olarak değerlendirir. Zorlayıcı aktarım. Kişinin başkalarını tehdit ve ceza yardımıyla aldatabilme yeteneğinden türer. Kişi terapistini bir ebeveyni veya otorite figürü olarak görebilir. Bu yüzden terapistine korkularını, endişesini ve suçluluk duygusunu sunabilir. Kişi aynı zamanda terapistini gücendirmekten ve terapisti tarafından reddedilmekten korkabilir. Ayrıca terapistini memnun etmek için gereğinden fazla endişeli davranabilir ve onu bu konuda aldatmayı deneyebilir. Umutsuzca yardım isteğinde terapistinden onay almak için gayret edebilir. Tüm bu bağlılık sorunları hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Tatmin edici aktarım. Terapistin karşısındaki kişiyi tatmin etme, ödüllendirme yeteneğinden türer. Mesela terapist kişi tarafından huzur verici bir kişi olarak algılanabilir. Bu yüzden kişi terapistine fazlasıyla yardım etmek için uğraşır ve kendini iyileşme sürecinde terapistine karşı sorumlu hisseder. Meşru aktarım. Kişinin terapistini yüce bir konuma koymasından ortaya çıkar. Kişi terapistini seçilmiş insan yerine koyabilir. Terapist onun iyileşmesi için seçilmiş bir insandır. Uzman aktarım. Kişinin terapistini çok bilgili bir kişilik olarak değerlendirmesinden ortaya çıkar. Terapist kişi tarafından zeki bir hocası olarak değerlendirilir ve kişi ona hürmet ve saygı göstermelidir. Atıfta bulunan aktarım. Kişi terapistini olumlu kişisel özelliklere sahip bir insan olarak değerlendirdiğinde meydana gelir. Kişi terapistini arkadaş canlısı, sevimli ve doğası gereği ilginç bir kişi olarak gördüğü için ona hayranlık duyabilir. Bu durumda kişi terapistini değer vermeye layık birisi olarak görür ve terapistiyle olan arkadaşlığını geliştirmeye uğraşır. Bu gibi durumlarda terapist kişinin beklentilerini reddetmemeli ama aynı zamanda kişiyle arasındaki profesyonel ve sağlıklı mesafeyi korumalıdır. Erotik aktarım, kişinin terapistini kendine çok yakın hissetmesidir ve terapistine karşı hissettiği duygular cinsellik veya aşk isteği içerebilir. Sevgi aktarımı da denilen bu tür bir aktarım belki de en tehlikeli aktarımdır. Çünkü yoğun duygular ve ilkel ihtiyaçlar içerir. Kişi ciddi bir şekilde duygusal olarak yaralandıysa veya cinsel olarak taciz edildiyse terapistine karşı cinsel bir bağlılık hissedebilir. Terapist böyle bir aktarımın farkına vardığında kişiyle arasındaki mesafeyi korumalı ama gene de onu tam anlamıyla reddetmelidir. Aynı zamanda kişinin bu erotik aktarımıyla başa çıkmasını ve bu tür bir oluşumun nedenlerini anlamasını sağlamalıdır. Mesela kişi sadece cinsel çağrışımlar yapan birisiyle ilişki kurabilir. Freud'un aktarılan aşka dair düşüncelerinden yola çıkarak erotik aktarımla erotikleştirilmiş aktarım arasında da bir sınır çizmelidir. Çocuksu bir sevgi ile terapi ilişkisinin yaşandığı erotik aktarım zor zapt edilebilir bir durum olabilmektedir. Ancak çoğu zaman sorunların netleştirilmesi ve çözülmesi imkanı sunmaktadır ve savunma süreçlerinin ortaya çıkarılmasını olanaklı hale getirmektedir. Belirli bir tarzı olan terapistin ilişkiyi oluşturmakla yüzleşmesi anlamına gelebilen erotikleştirilmiş aktarım, büyük çaplı psikolojik bozukluklarda bir savunma mekanizması olarak kullanılır. Tatmin olma duygusuna ve ödipal öncesi ihtiyaçlara hizmet eder. Ancak regresif, gerileyen değil de progresif, gelişen olarak da kabul edilebilir ve terapi sürecini geliştirebilir. Erotik aktarımın ilk psikoanalitik tartışmalarının temelleri Anna O'nun Joseph Breuer'a olan aktarım aşkına dayanmaktadır. Freud'un sonradan aralarının açıldığı arkadaşı J. Breuer ile ortaklaşa yayımladığı Histeri Üzerine Çalışmalar adlı kitaba da konu olan, hatta hakkında yüzlerce yazı ve kitap çıkan ünlü Anna O, aslında Bertha Pappenheim'ın takma adıdır. Yani Pappenheim'ın kendisi ününü gerçekte psikanalizin ilk hastası ve hatası olmasına borçludur. Bu bağlantının ifşa tarihi ise yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahiptir. Çünkü Breuer'ın notlarında, yazışmalarında ve Histeri Üzerine Çalışmalar kitabında Anna O takma adıyla literatüre geçen hastanın gerçek kimliğinin ortaya çıkması ve bu kişinin ünlü kadın hakları savunucusu Bertha Pappenheim olduğunun anlaşılması, ilk kez Ernest Jones'un 1959'da Freud'un biyografisini yayımlamasından sonra kamuoyunca öğrenildi. Kavram olarak erotik aktarım, aktarılan aşk fenomeninin diğer aktarımlara bir aktarım biçimi olarak kategorize edilmesini mümkün kılmaktadır. Farklı aktarım biçimlerinin ortak noktası gerek hayatta gerekse tedavide spontane olarak duran önceki ilişkilere ait tekrarlar ve ilişki sonrası oluşumlar sergilemeleridir. Freud'un spontane aktarımı değişken reaksiyon hazırlığı olarak ortaya çıkmıştır. Haz egosu dürtüyü bir nesneye yönlendirdiğinde bu nesneden kaynaklanan tahrik duygusuna bağlı olarak az ya da daha çok bir aktarım için bu nesneyi kullanacaktır. Sürekli olarak var olan bir aktarım hazırlığı daha iyi bir çözüm amacıyla önceki nesne ilişkilerini tekrarlama ihtiyacı varsayılmaktadır. Günlük hayatta sürekli olarak yapılan aktarımlardan farklı olarak analitik ilişkideki aktarım açılmaktadır ve terapi çalışması için kullanılmaktadır. Aktarılan aşkla bağlantılı olan sorun aktarımın kendisi değildir. Analitik ilişki içerisinde çocuksu bir sevginin tekrarıdır. Sorun bilinç dışı gerçekleşen hatırlamayı ve değişmeyi istememenin aktarım aşkını eline almasıyla, güçlendirmesiyle ve amaçları için şekillendirmesiyle meydana gelmektedir. Bu durum düzenli olarak hayat hikayesinin özellikle utanç verici ve bastırılan bir bölümünün hatırlanması ve itiraf edilmesi gerektiğinde yaşanmaktadır. Böylelikle aşk artık çocuksu bir sevginin tekrarı olarak görünmemektedir. Bunun yerine babaya değil, yetişkin bir erkeğe duyulan veya duyulması gereken büyük aşka dönüşmektedir. Bu durumda aktarılan sevgi aynı zamanda hem bağımsız, gerçek ve özgün hem de gerçek dışı ve yanlıştır. Bu nedenle anlatılan sevgi bütün ciddiyetiyle bir yanlışlık olmaktan çıkarılmalıdır ve böylelikle direnişe son verilmelidir. Erotik aktarımın ölçülü bir biçimini sevgi dolu bakışlarda, küçük hediyelerin verilmesinde, yumuşak bir tokalaşma sırasında ve bunun gibi yaşanan sevecen, erotik ve cinsel duyguların bir karışımının oluşturduğu söylenebilir. Bu biçimiyle yalnızca tedavi ve tedavi yapan kişi için problemsiz olmamaktadır. Aynı zamanda terapi ilişkisini ve sürecini bu şekilde yoğunlaştırdığı için arzu edilmektedir. Kadınların erkeklerden daha sık bir aktarım aşkı geliştirmesinin sebebi, erkeklerin otonomi kaybı korkusu ve bağımlılık korkusundan buna karşı kendilerini savunurken, kadınların aktarım aşkını adeta pek çok sorunun çözümü olarak görmelerindendir. Aktarım aşkı ile ilgili problemleri yalnızca bağımlılık korkusu olan erkekler yaşamamaktadır. Ayrıca daha önce bir aşk ilişkisini özümsememiş olan ve bu yüzden terapi ilişkisinde bunu tekrarlayamayan insanlar da bu tür problemleri yaşamaktadır. Aynı şekilde sürece bağlı geçici bir direniş olarak algılanması mümkün olmaksızın aktarım aşkını abartılı yaşayan, onu erotikleştiren veya cinselleştiren hastalarda da sorunlar meydana gelmektedir. Bu tip durumlarda terapi ilişkisi erotik cinsel olanın egemenliği altına girebilmektedir. O zaman terapist dönüşümlü olarak ilanı aşkla rahatsız edilmektedir. Kendisinden aşka cevap vermesi istenmektedir ve şefkatli dokunuşlar ve cinsel tatminle ilgili arzuları yerine getirmesi istenmektedir.